Ayrı 1-3 Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 257. 15. Bölüm. Jane gözü hiçbir şey görmeden koşuyor, karşısına çıkanları iteliyor, duvarlara çarpıyor, düşüp düşüp kalkıyor ve hep soluk soluğa dua eder gibi bir şey yok, bir şey yok diyordu. Ama bir yandan da Chantal neden uyanmadı, Anatoly ne yaptı, bebeğime bir şey mi oldu diye soruyordu kendi kendine. Evinin avlusuna düşe kalka girip merdivenleri ikişer ikişer atlayarak dama çıktı. Dizleri üstüne çöküp küçük şiltenin üstündeki çarşafı çekti. Chantal'ın gözleri kapalıydı. Soluk almıyor mu diye düşündü Jane. Kızın gözleri açıldı, annesine baktı ve hayatında ilk kez gülümsedi. Jane bebeği kapıp kucakladı. Kalbi çatlayacak gibiydi. Chantal öyle sıkıştırılınca ağlamaya başladı. Jane de kızı hala yaşıyor, hala sıcak ve gürültücü diye ve az önce ilk kez gülümsediği için ağlamaya başladı. Bir süre sonra sakinleşmişti. Değişikliği fark eden bebek de susmuştu. Jane kızını kucağında öpüp sallarken yeryüzünde başka insanlar da olduğunu hatırladı. Camideki köylülere ne olmuştu acaba? Avluya inince Farah'la karşılaştı. Jane bir an kıza baktı. Sessiz, kaygılı, utangaç ve her şeyden o kadar çabuk ürken Farah, Ruslar helikopterlerini indirirken, ateş ederlerken, Chantal'ı buruşuk bir çarşafın altına saklamayı nasıl düşünebilmiş, böyle bir şeye nasıl cesaret edebilmişti? "Onu sen kurtardın," dedi. Sanki bu bir suçlamaymış gibi korkmuş görünüyordu Farah. Jane kızını kalçası üstüne yerleştirip sağ koluyla Farah'ı kucakladı. "Yavrumu kurtardın, teşekkür ederim." Farah bir an gülümsedi, sonra ağlamaya başladı. Jane Chantal gibi onun da sırtını okşayarak kızı yatıştırdı. "Camide ne oldu?" diye sordu. "Neler yaptılar, yaralı var mı?" Evet, Farah'ın aklı karışmış gibiydi. Jane gülümsedi. Kıza arka arkaya 3 soru sorup da mantıklı bir yanıt beklemek olanaksızdı. "Camide ne oldu?" "Amerikalının nerede olduğunu sordular."
"Kime sordular?"
"Herkes ama kimse bilmiyordu. Doktor bana sizinle bebeğin nerede olduğunuzu sordu ama ben bilmediğimi söyledim. Sonra 3 kişi seçtiler. Amcam Şazay, imam ve imamın kardeşi Alişan. Onlara da sordular. Fakat hiçbiri bilmiyordu Amerikalının nereye gittiğini. Bunun üzerine dövdüler onları."
"Yaraları ağır mı?"
"Yalnızca dövdüler."
"Ben hemen gidip bakarım."
Jane Alişan'ın kalbinin rahatsız olduğunu hatırlamıştı. "Neredeler şimdi?" "Hala camideler."
"Sen de gel benimle."
Jane Farah'la eve girdi. Tezgahın üstündeki çantasına bir kutu nitrogliserin tableti yerleştirdi. Sonra Chantal'ı bırakmadan camiye giderlerken "Başka ne oldu?" diye sordu. "Doktor bana nerede olduğunuzu sordu. Bilmediğimi söyledim. Bilmiyordum da."
"Senin canını yaktılar mı?"
"Hayır, doktor çok kızdı ama beni dövmediler."
Jane Jean-Pierre'in geceyi Alice'le geçirdiğini tahmin ettiği için mi öfkeli olduğunu düşündü. Birden aklına bütün köyün aynı şeyi düşündüğü geldi. Buna nasıl bir tepki göstereceklerini merak ediyordu. Orospu olduğunun son kanıtı buydu işte. Yine de bakılacak yaralı olduğu için kendisinden kaçmazlardı. Camiye gelip iç avluya girdi. Jane'i gören Abdullah'ın karısı hemen önemli bir tavır takınıp onu aldığı gibi kocasının yattığı yere götürdü. Adamın pek bir şeyi yok gibiydi. Jane Alişan'ın kalbini merak ettiği için imamı bırakıp karısının itirazlarını aldırış etmeden hemen oralarda yatan Alişan'ın yanına gitti. Yüzü sararmıştı adamın, güçlükle soluk alıyordu. Jane'in korktuğu gibi dövülme adamda bir kriz başlatmıştı. Bir tablet verip sakın yutma, çiğne dedi. Chantal'ı Farah'a verip Alişan'ı muayene etti. Sonra vücudu yara bere içindeydi ama kırık kemik falan yoktu. Neyi de dövdüler diye sordu. Tüfekleriyle dedi adam. Jane başını salladı. Talihi vardı Alişan'ın. Verdikleri tek zarar kalbini yormak olmuştu ki onun da üstesinden geliyordu. Yaralarına tentür diyot sürüp bir saat kıpırdamadan orada yatmasını söyledi. Jane ondan sonra Abdullah'a döndü ancak imam kendisini görünce öfkeli bir kükremeyle yanına yaklaşmaması için elini salladı. Jane onun neden kızdığını anlamıştı. Tedavide öncelik kendisinin de ve Jane ilk olarak Alişan'a bakmıştı. Jane mazeret dileyecek değildi. Daha önce de hastalara sosyal durumlarına göre değil, acilliklere göre baktığını söylemişti. Şimdi de adama sırtını çevirdi. Sersem herifi muayene etmekte ısrarın bir anlamı yoktu. Bağıracak kadar iyi ise yaşayacak demekti. Onu bırakıp yaşlı savaşçı Şazay'ın yanına gitti. Kız kardeşi Ebe Rabia adamı muayene etmiş yaralarını temizliyordu. Rabia'nın otlardan yaptığı merhemler belki gerektiği gibi antiseptik değildi. Ama Jane genelde zarardan çok yarar verdiğine inandığından adama el ve ayak parmaklarını oynattırmakla yetindi. Onun da bir şeyi yoktu. Talihimiz varmış diye düşündü Jane. Ruslar geldiler ve biz pek az bir hasarla kurtulduk. Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdi belki bir süre rahat bırakırlar bizi. Belki de Hayber geçidi yolu açılırdı. Doktor Rus mu diye Rabia aniden sordu. Hayır. Jane ilk kez o anda Jean-Pierre'in aklından neler geçtiğini düşündü. Beni bulsaydı acaba ne derdi bana? Hayır Rabia, Rus değil ama sanırım onlara katıldı artık. Hain öyleyse. Sanırım öyle. Jane şimdi de yaşlı Rabia'nın kafasından neler geçirdiğini merak ediyordu. Bir Hristiyan hain olduğunu öğrenince kocasından boşanabilir mi? Avrupa'da bundan çok daha azı için bir de boşanabilirdi. Onun için evet dedi Jane. Onun için mi şimdi Amerikalıyla evlendin? Jane Rabia'nın ne düşündüğünü anlamıştı. Geceyi dağda Alice'le geçirmesi, Abdullah'ın kendisinin batılı bir orospu olduğu suçlamasını doğrulamıştı. Köyde Jane'in en ateşli savunucusu olan Rabia bu suçlamayı yeni bir yorumla çürütmeye çalışıyordu. Buna göre müminlerin bilmedikleri garip bir Hristiyan yasasına göre Jane hainden hemen boşanmış ve aynı yasalara uygun olarak Alice'le evlenmişti. Öyle olsun diye düşündü Jane. Evet, onun için Amerikalıyla evlendim dedi. Rabia tatmin olmuşçasına başını salladı. Jane imamın suçlamasının gerçek dışı olmadığını hissediyordu. Ne de olsa çirkin bir hızla bir erkeğin yatağından diğerine girivermişti. Utanmıyor değildi bu yüzden ama birden kendini topladı, davranışlarını başkalarının beklentilerine göre asla belirlememişti. Ne düşünürlerse düşünsünler, umurumda bile değil. Kendisini Alice'le evli kabul edemezdi. Jean-Pierre'den boşanmış gibi bir duygu var mı içimde diye düşündü. Bunun yanıtı olumsuzdu. Yine de ona karşı yükümlülüklerinin sona ermiş olduğuna inanıyordu. Bu yaptıklarından sonra ona borçlu değilim artık. Bu düşüncenin kendisini rahatlatması gerekirken yine de üzüntü duyuyordu. Caminin kapısı önünde bir koşuşma vardı. Jane başını çevirince kucağında bir şey taşıyan Alice'in içeri girdiğini gördü. Alice'in yüzünde öfkeden bir maske vardı. Onu bir kere daha böyle görmüştü. Dikkatsiz bir taksi sürücüsü ani bir U dönüşü yapıp da motosikletli bir gence çarpınca. Alice ile Jane olayı izlemişler, can kurtaran çağırmışlardı. O günlerde Jane'in tıp konusunda hiçbir bilgisi yoktu ve Alice hiç durmadan o kadar gereksiz ki, o kadar gereksiz ki diye tekrarlamıştı. Kolundaki şeyin bir çocuk olduğunu fark etti birden. Yüzündeki ifadeden de çocuğun ölmüş olduğu anlaşılıyordu. Tanrım, iyi ki benim çocuğum değil diye utanarak düşündü ilk anda. Ama sonra dikkatle bakınca bunun köyde kendi çocuğu kadar sevdiği ve hayatını kurtardığı Musa olduğunu gördü. Jean-Pierre ile uzun uzun kurtarmaya çalışıp da başaramadıkları bir hasta öldüğü zaman duyduğu düş kırıklığı ile kayıp duygusu sardı içine. Ama bu çok daha acıydı. Musa sakatlığı ile mücadelede cesur ve kararlı olmuştu. Babası oğluyla gurur duyuyordu. Neden o diye düşündü Jane gözleri dolarken. Neden o? Köylüler Alice'in çevresini sarmışlardı ama o Jane'e bakıyordu. Diğerlerinin de anlamaları için dar idilinde hepsi ölmüşler dedi. Köylü kadınların bazıları ağlamaya başladılar. Nasıl? Tek tek Ruslar tarafından vurulmuşlar. Tanrım, Jane daha dün gece hiçbiri ölmeyecek demişti yaralarını kastederek. Hepsinin de kendi bakımı altında çabuk ya da yavaş yavaş sağlıklarına ve güçlerine kavuşacaklarını düşünmüştü. Şimdi de ölmüştü hepsi. Çocuğu neden öldürdüler peki? Onları rahatsız etti sanırım. Jane şaşkın bir halde kaşlarını çattı. Alice yükünü hafifçe çevirince Musa'nın eli göründü. Küçük parmakları babasının verdiği hançeri sımsıkı kavramıştı. Bıçağın üstünde kan lekeleri vardı. Birden korkunç bir çığlık duyuldu. Halime kalabalığı yararak öne çıktı. Oğlunu Alice'in kucağından kaptığı gibi ağlayarak yere çöktü. Kadınlar çevresini sardılar. Jane Farah'a şantalı alıp gelmesini işaret ederek camiden çıktı. Ağır ağır evine yürüdü. Daha birkaç dakika önce köyün ucuz kurtulduğunu düşünüyordu. Şimdi ise 7 erkekle bir çocuk ölmüştü. Ağlayamıyordu artık. Ağlamaktan göz pınarları kurumuştu. Kederden bitkin düşmüştü. Eve gidip şantalı emzirdi. Memesini bebeğin ağzına sokarken ne kadar da sabırlısın yavrum diye söylendi. Alice de birkaç dakika sonra geldi. Uzanıp kadını öptü. Bana kızmış görünüyorsun dedi. Jane gerçekten kızgın olduğunu fark etti o an. Erkekler hep çılgın diye söylendi. Çocuk o avcı bıçağı ile silahlı Rus askerlerine saldırmaya kalkışmış olmalı. Kim söyledi ona bu kadar gözü pek olmasını? Hayattaki rolünün Rusları öldürmek olduğunu kim söyledi ona? Kalaşnikovlu Rus'un üzerine atılırken kendine örnek olarak kimi aldı? Annesini değil herhalde. Babasını. Ölümünden suçlu Muhammed'dir. Muhammed ve sen. Alice şaşırmıştı. Ben mi? Jane çok sert davrandığını biliyordu ama susmak elinde değildi. Senin nerede olduğunu öğrenmek için Abdullah, Şazay ve Alişan'ı dövdüler. Seni arıyorlardı. Bu baskının nedeni buydu. Biliyorum, çocuğu öldürmelerinin suçu bu yüzden mi benim oluyor? Ait olmadığım bir yerde bulunduğu için oldu bütün bunlar. Belki, ama o soruna bir çözümüm var. Gidiyorum, dediğin gibi. Varlığım şiddete ve kan dökülmesine yol açıyor. Burada kalırsam hem yakalanırım, dün gece yalnızca talihliydik, hem de bu küçük kabile ortak düşmanlarına karşı birleştirme planım suya düşer. Bundan da kötüsü Ruslar beni yakalarlarsa yargılayıp propaganda yapma fırsatı bulurlar. Bakın nasıl siyah bir üçüncü dünya ülkesinin iç sorunlarını sömürmeye çalışıyor falan gibi. Büyük adamsın değil mi? Vadide bu küçük insan topluluğu içinde olanların böyle dünya çapında sonuçları olması çok garipti. Gidemezsin ama. Hayber geçidi yolu kapalı. Bir yol daha var, tereyağı yolu. Alice, çok tehlikeli orası. Erkeğin sert rüzgarlar altında o yüksek geçitlerde ilerlemeye çalıştığını görür gibi oluyordu. Yolunu kaybeder, karlar arasında donabilirdi. Ya da vahşi Nuristanlılar kendisini soyup öldürürlerdi. Lütfen oradan gitme dedi. Başka bir seçeneğim olsaydı gitmezdim. Erkeği tekrar kaybedecek, yine yalnız kalacaktı. Bu düşünce sıkıntıyla dolduruyordu içini. Şaşılacak bir şeydi bu. Yalnızca bir gece geçirmişti onunla. Ne bekliyordu ki? Bundan da emin değildi. Ama bu ani ayrılıktan daha fazla bir şey kuşkusuz. Seni bu kadar çabuk kaybedeceğimi düşünmemiştim dedi şantalı öteki memesini aktarırken. Alice kadının önünde diz çöküp elini tuttu. Sen bu durumu enine boyuna iyi düşünmedin zaten. Jean-Pierre'i düşün. Seni istediğini anlamıyor musun? Jane düşündü. Alice haklıydı. Jean-Pierre şimdi kendini küçük düşmüş, erkekliğini yitirmiş hissediyor olmalıydı. Kendisini iyileştirecek tek şey Jane'i yeniden yatağında ve avcunun içinde görmekti. Beni ne yapar ki diye sordu. Seninle Şantal'ın ömrünüzün sonuna kadar Sibirya'da bir madenci kasabasında yaşamanızı isteyecektir. Kendisi de Avrupa'da casusluk yapacak ve görev aralarında 2-3 yılda bir tatilini yanınızda geçirecektir. Reddedersem ne yapar peki? Seni zorlayabilir ya da öldürür. Jane kocasının kendisini yumrukladığını hatırladı, başı döner gibi oldu. Ruslar ona beni bulması için yardım ederler mi? Ederler. Neden ama benimle neden ilgilensinler ki? Bir kere ona borçları var, ikinci olarak da onu mutlu edeceğini düşüneceklerdir. Üçüncüsü de çok şey bildiğin için. Jean-Pierre'i yakından tanıyorsun, Anatoli'yi gördün. Avrupa'ya dönebilirsen CIA'nın bilgisayarına onların çok esaslı bir tanımını verebilirsin.
Yeniden kan dökülecek diye düşündü Jane. Ruslar köyleri basacaklar, köylüleri sorguya çekecekler, kendisinin nerede olduğunu öğrenmek için onlara işkence yapacaklar, öldüreceklerdi.
O Rus subayı, Anatoli, Şantal'ı gördü.
Jane o korkunç saniyeleri yeniden yaşıyormuş gibi sımsıkı sarıldı kızına.
Onu alacağını sandım. Kızı alsaydı benim teslim olacağımı bilmiyor muydu?
Alice başını salladı. O anda ben de şaşırdım buna. Ama ben onlar için senden önemliyim. Sanırım o anda buna karar verdi. Sonunda seni yakalamak istiyor ama bu arada seni başka bir iş için kullanmak arzusunda.
Kullanmak mı? Benden ne isteyebilir ki?
Benim hızımı kesmene.
Seni burada tutarak mı?
Hayır, benimle gelmeye kalkışarak.
Jane erkeğin haklı olduğunu anladı. Gelecek duygusu bir anda kefen gibi sarmıştı çevresini. Bebeğini alıp onunla gitmeliydi. Başka hiçbir seçeneği yoktu.
Ölürsek ölürüz diye düşündü kadercilikle. Ne olacaksa olsun.
Seninle birlikte buradan kaçma şansım, Sibirya'dan tek başına kaçma şansımdan fazladır herhalde dedi.
Alice başını salladı. Hepsi bu kadar işte.
Hemen toplanayım öyleyse.
Kaybedecek bir dakika bile yoktu.
Yarın sabah erkenden yola çıkarız.
Alice başını iki yana salladı.
Ben bir saate kadar buradan ayrılmak istiyorum.
Jane birden paniğe kapılmıştı. Gitmeyi düşünüyordu ama bu kadar acele değil. Şimdi ise düşünecek zamanı bile kalmamıştı. Küçük evin içinde oradan oraya koşuyor, çantalara giyecek, yiyecek ve ilaç dolduruyordu. Çok önemli bir şeyi unutacağından korkuyor ama doğru dürüst toparlanamayacak kadar da acele ediyordu. Alice onun içinde bulunduğu durumu anlayıp durdurdu. Omuzlarından yakalayıp alnını öptü.
''Söyle bana, İngiltere'nin en yüksek dağı hangisidir biliyor musun?''
Jane erkeğin aklını kaçırmış olduğunu sandı.
''Ben Nevis'te, İskoçya'da.''
''Ne kadar yüksektir?''
''1500 metre falan.''
Bizim geçeceğimiz geçitlerden bazıları 5-6 bin metre yüksekliktedir. İngiltere'nin en yüksek dağının birkaç katı yani. Yalnızca 150 mil gideceğiz ama bunun için de en az 2 hafta yürüyeceğiz. Onun için dur düşün. Toplanmak için bir saatten fazlaya ihtiyacın olacaksa çok kötü. Bir an önce gitmek antibiyotiksiz yola çıkmaktan iyidir.
Jane başını salladı, derin bir soluk alıp yeniden toplanmaya başladı. Sırt çantası olarak kullanabileceği iki heybesi vardı. Birine Şantal'ın bezlerini, iç çamaşırı, Alice'in içi kuş tüyü dolu paltosunu, kendisinin Paris'ten getirdiği kürklü yağmurluğunu koydu. Diğer heybeye de ilaç ve yiyecek doldurdu. Kuru dut ve cevizden yapılma Afgan keki belki azmedilemezdi ama müthiş bir enerji deposuydu. Yanlarında bol bol pirinç ve bir kalıp sert peynir de vardı. Jane'in anı olarak aldığı tek şey köylülerin fotoğraflarıydı. Uyku tulumlarını, bir sahan ve Alice'in içinde patlayıcı olan çantasını da aldılar. Tek silahları da buydu. Alice heybeleri Maggie'nin sırtına yükledi. Köye veda etmeleri pek acıklı oldu. Zehra, Ebe Rabia, hatta Muhammed'in karısı Halime Jane'i kucakladılar. Köyden çıkmazdan az önce ailesiyle oradan geçen Abdullah yere tükürmüştü. Birkaç saniye sonra da korkmuş ama kararlı görünen karısı koşa koşa gelip Jane'in eline bir armağan sıkıştırdı. Şantal için başörtülü, peçeli, ilkel bir bez bebek.
Jane hüngür hüngür ağlayan Farah'ı kucaklayıp öptü. Kız 13 yaşındaydı. Kısa bir süre sonra hayran olacağı bir kocası olacaktı. 1-2 yıla kalmaz evlenip kocasının ana babasının evine yerleşecekti. Ancak yarısı 5 yaşından fazla yaşayacak 8-10 çocuk doğuracaktı. Kızları evlenip evlerini terk edecekler, savaşlardan sağ kalan oğulları evlenip karılarını analarının evine getireceklerdi. Sonunda aile çok büyüyünce oğullar, gelinler ve torunlar başka bir eve taşınıp kendi büyük ailelerini kuracaklardı. Farah o zaman anneannesi Rabia gibi ebe olacaktı. Umarım öğrettiğim derslerden birkaçını hatırlar diye düşündü Jane.
Alişan ile Şazay da Alice'i kucakladıktan sonra Tanrı sizin olsun duaları arasında köyden ayrıldılar. Köy çocukları nehrin dönemecine kadar onlarla gelmişlerdi. Jane orada bir an durup bir yıldır yuvası olan bu çamur renkli kulübeler yığınına baktı. Bir daha buraya dönemeyeceğini biliyordu. Ama eğer yaşarsa torunlarına banda hikayeleri anlatacaktı. Nehir boyunca hızlı adımlarla yürüyorlardı. Jane kulaklarının hep helikopter gürültüsü için kirişli olduğunu fark etti. Ruslar ne zaman başlarlardı kendilerini aramaya? Rastgele aramak için birkaç helikopter mi gönderirlerdi, yoksa biraz zaman harcayıp gerçekten kapsamlı bir aramaya mı girişirlerdi? Jane hangisinin daha iyi olduğuna karar veremiyordu. Nehrin kuzey yakasında kapalı avlulu evleriyle sevimli bir kasaba olan Dashti Revat'a varmaları bir saat sürdü. Beş Aslan Vadisi'nde yol denilen o kah görünen, kah görünmeyen toprak patika da burada sona eriyordu. Yola dayanacak kadar sağlam tekerlekli araçlar buradan ileri gidemediklerinden köyün canlı bir at pazarı vardı. Köyün adını aldığı yan vadilerden birindeydi ve şimdi burası gerillalar tarafından cezaevi olarak kullanılıyordu. İçinde birkaç ele geçirilmiş bir iki hükümet askeri, bir iki Rus ve 3-5 hırsız vardı. Jane bir kere Batı çölünden hükümet ordusuna alınmış ama Kabil'de Zatürre'ye yakalanınca askerden kaçmış olan bir göçebeye bakmak için bir kere buraya gelmişti. Asker gerillalara katılmadan önce yeniden eğitime tabi tutuluyordu. Öğle saati olmasına rağmen ikisi de yemek yemek istemediler. Akşam üzere vadinin ucundaki Saniz'e varmak istiyorlardı. 10 mil düz arazide önemli değilse de bu bölgede saatlerini alabilirdi. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 268.